Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla stüdyomuzda birlikteyiz her hafta olduğu gibi. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hayırlı akşamlar, hoş bulduk İbrahim Bey, teşekkür ediyorum.
Hocam miladi olarak bir yıl daha bitiyor. 2024 senesi artık sona eriyor. 2024'ün son programını bugün sizinle birlikte yapacağız. 2024'te neler yaşandı? Programımızı biraz buna ayıracağız. 2024'ün önemli hadiseleri nelerdi? Neler yaşadık? Medeniyet coğrafyamızda, dünyamızda konuşulanlar, meydana gelen hadiseler neler oldu? Bunlara bir ışık tutalım istiyoruz programımızda. Yeri gelmişken soralım. Sizin için 2024'ün en önemli hadisesi neydi hocam? İlk üç olarak sormuş olayım.
Şimdi bir söz vardır. Gönül kimi severse güzel odur diye. Bu değerlendirme konusunda da mesela basın yayın organlarında, medyada gördüğümüzde herkesin bir sıralaması vardır. Birine göre üçüncü sırada yer alan, öbürüne göre 10. sırada olabiliyor ama bütün dünya genelinde baktığımızda küresel ölçekte insanın vicdanını sızlatan o Gazze'deki İsrail zulmü, kadın çocuk demeden yapılan katliam hala devam ediyor. Biz buna yavaş ölüm diyoruz. Evet. Yani her gün 20-30 kişinin canını kaybettiği, basın mensubu, sağlık personeli, kadın, çocuk demeden yani sürekli bir vahşet ve katliam var. Yani bu 7 Ekim'de başladı ama 2023'ün 3 ayını kapsadı. Ama evet. 2024'ün 12 tamam. ayı boyunca Gazze'deki zulüm devam etti. Bence bu hiçbir olay, yani bu vahşetin, bu zulmün önüne geçemez diye düşünüyorum. Onun dışında baktığımızda yani seçimler, işte doğal afetler, uçak kazaları, suikastlar ve benzeri olaylar oldu ama mesela İran'da ve Hamas liderinin öldürülmesi, helikopter kazasında İran
Cumhurbaşkanlığının
ve ekibinin hayatını kaybetmesi. Yani bunlar önemli kırılma anlar oluşuyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimde Trump'ın tekrar iktidar olması, ki bu 2024'ü değil belki ama 2025 sonrası küresel ölçekte dünyadaki savaşların, mesela Ukrayna'daki savaşın, Orta Doğu coğrafyasının nereye doğru evrileceği konusunda bir işaret fişeği olması bakımından önemli diye değerlendiriyorum. Ama dediğim gibi biz şimdi son 3-4 günde şeye kadar, mesela 31 Ocak akşamına kadar veya ertesi gün basın yayın organlarında bu tür değerlendirmeleri göreceğiz. Ama herkesin perspektifi, bakış açısı kendine göre değişebiliyor. Fakat ben sıralayacak olursam Gazze'deki katliamı birinci sıraya koyarım. Evet. İkinci sıraya ise Suriye'de rejimin devrilmesi ve Suriye'de yeni bir dünyanın kuruluyor olması. Çünkü herkes kendi dünyasından, kendi penceresinden dünyaya bakar. Yani ben Türkiye'nin penceresinden Müslüman bir Türk evladı olarak dünyaya baktığımda yani bir Gazze olayı, Suriye'deki Esad rejiminin devrilmiş olması, benim hayatımda, çevremde, inanç dünyanda önemli etkiler oluyor. Yoksa Arjantin'deki bir kişinin veya Kore'deki bir kişinin hayatını, bakış açısını farklı olaylar birinci sıradan etkileyebilir. Ama mesela bir Ukrayna'da yaşayan bir kişi için 2024'ün en önemli hadisesi Ukrayna-Rusya savaşının hala devam ediyor olmasıdır. Çünkü bu bölgelere göre, insanlara göre, kültürlere göre değişen bir kavramdır diye düşünüyorum şahsen.
Peki hocam. Şimdi müsaadenizle hocam, belki kronolojik sırayla değil de böyle başlıklar halinde ilerleyelim istiyoruz. Siz de söylediniz 2024'ün en önemli hadisesi Gazze'de soykırımın hala devam ediyor olması dediniz. Buradan devam edelim. Evet, dünyanın gözleri önünde, medeni dünyanın gözleri önünde dönemde 45 bin aşkın kişi, 50 bin kişi katledildi. Onun iki katı kadar yaralı var. Uzuvlarını kaybetmiş, hastalanmış, parçalanmış yaralılar var. Ve maalesef bu devam ediyor. 2024'ü bitiriyoruz ama 2025'te de muhtemelen bunu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi İsrail'in tabii ki bu pervasızlığı bir tarafta. Bir tarafta da dünyanın bazı vicdanlı ülkelerinin girişimleri dikkat çekti. Mesela Güney Afrika, İsrail'in bu soykırımını Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı ve oradan İsrail'i sorumlu tutan, İsrail'e işgalci diyen bir karar çıktı. Bu nasıl bir öneme sahipti? Buradan devam edelim.
Şimdi aşağı yukarı 1980'den bu yana yaşımız gereği, yani son 40 yıldır işte televizyondaki haberlerde, gazetelerde, o zaman kağıt bülten olarak, evet, yahut da son 20 yıldır dijital ortamda biraz da mesleğimiz gereği, mesela ben gazeteyi aldığımda hep dünya sayfasına bakardım. Yani küresel ölçekte dünyada ne oluyor bitiyor diye baktığımızda şunu görüyoruz. Mesela Birinci Cihan Harbi diyoruz, İkinci Cihan Harbi diyoruz. İşte Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye atılan atom bombası. Yani o gün konuşulmuştur ama aradan, bakınız, bir asra yakın zaman geçti, 70-80 yıl geçti, hala konuşuluyor. İşte bu Gazze'deki olay da bu şekilde. Yani 2050 yılına da gelse, 2150 yılına da gelse bu zulüm ve katliam konuşulacaktır. Yani biz şu anda bu tarihi süreci yaşıyor olduğumuz için farkında değiliz. Bir diğer yönüyle baktığımızda bu hadiselere, şimdi biz kendi cephemizden bunu görüyoruz ama bir de bu Gazze'deki insanların hayata bakışına bakalım. Yani elektriğimiz bir gün kesildiğinde, suyumuz akmadığında, 3 gün duş alamadığımızda biz neler hissediyoruz? Bir de şöyle düşünün. Yani siz bir yıl aşkın bir süredir doğru dürüst duş alamıyorsunuz. Temiz suya ulaşamıyorsunuz. Çocuğunuza ilaç, gıda alamıyorsunuz. Ve her gün üzerinizde bomba patlıyor. Ve İsrail, o zulüm organizasyonu diyor ki burası artık güvenli değil diyor. Sizi Kuzey Gazze'den güneye doğru sürüyor. Ondan sonra tekrar diyor ki buradan başka yere gideceksiniz. Yani siz elinizde birkaç parça eşyayla, yani düşünün, yani şu elinize birkaç parça eşya alın, eşinizi, çocuklarınızla bir yere gidin. Ve bunu bir yıl aşkın bir süredir yaşayın. Ben olayı biraz da şuna benzetiyorum. Yani siz elinize şöyle 1 kilogramlık bir taş alın, kaldırın. Onu çok rahat kaldırırsınız. Ama aradan 1 saat, 3 saat, 5 saat geçtikçe o taşın ağırlığı size çok fazla eza vermeye başlar. İşte diyorum ki Gazze'de insanların yaşadıkları eziyetler, sıkıntılar her gün katmerleşerek artıyor. Biz bütün küresel ölçekte buna bir çözüm bulmak zorundayız. Sizin sorunuza gelince bu girizgahtan sonra. Şimdiye kadar Siyonistler kurmuş olduğu küresel dünya düzeni ve medyaları aracılığıyla hep böyle Nazilerin Yahudileri katlettiğini, İsrail'e birazcık eleştiri getirseniz siz Yahudi düşmanı mısınız gibi olgu meydana geliyor idi. Artık geçen Hares gazetesinde çıkan bir haberde bir İsrailli asker diyor ki ben kendimi Nazi subayı ve katlettiğimiz Filistinlileri de Yahudiler gibi görmeye başladım, evet, diyor. Yani bunu artık kendileri itiraf etmeye başlıyor ve birincisi artık bu Yahudi soykırımıymış, Yahudiler şöyle eziyet çekiyormuş falan, bu efsane çöktü. Dünyada ellerine fırsat geçtiğinde bu Siyonistlerin neler yapabileceğini sadece oradaki Filistinlilere, Müslümanlara değil, bütün dünya ölçeğinde bunların ne kadar tehlikeli olduğunu biz 2024 yılında yaşayarak bunları gördük maalesef.
Maalesef hocam. Tabii bu Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han da bu soykırımın bir numaralı faili olan Netanyahu ve ekibi için yakalama kararı talep etti. Biraz gecikse de bu karar da çıktı 2024 yılı içerisinde. Ama baktığımız zaman ne değişti diye sorsak görünürde bir şey değişmedi ama İsrail'in imajı açısından Netanyahu'nun rahat hareket edilmesi edip edememesi açısından bu karar nasıl bir anlam taşıyordu hocam? Bunu da soralım.
Şunu söyleyelim. Olayların bir resmi boyutu vardır. Bir de küresel ölçekte mahşeri vicdanı vardır. Şu anda Latin Amerika'nın herhangi bir ülkesinde mesela bir Venezuela'da, bir Brezilya'da en az Körfez'deki Arap ülkeler kadar, onlardan daha fazla bu Filistin'de insanların zulme uğradığını görüyorlar ve tepki veriyorlar. Şu anda 7-8 milyon İsrail'deki ve küresel ölçekte 15 milyonluk Yahudi toplumu artık herhangi bir yerde, yani diyelim ki Romanya'daki bir otele gittiklerinde, Güney Afrika'daki bir tatil beldesine gittiklerinde Yahudi olduklarını veya İsrail vatandaşı olduklarını söylemeye korkuyorlar, çekiniyorlar. Yani bu kadar utanılacak bir konuma düştüler. Mesela biz gitsek kimliğimizi çıkarırız, Türkiye'den geliyoruz, Türk vatandaşıyız deriz. Şu anda İsrailliler, yani bakın Netanyahu'dan bahsetmiyorum, o zaten katil ve kırmızı bültenle aranıyor birçok yerde artık. Ama sıradan bir İsrail vatandaşı, Yahudinin diyelim ki İtalya'ya gitti, bir otelde bir ticari iş olacak, artık sağına soluna bakarak söylüyor ve korkuyor. Çünkü sadece bu Araplardan, Müslümanlardan değil, 8 milyarlık insanlık toplumunun nefretini kazandılar. Yani hangi kazanç bu nefretin karşılığında satın alınabilir, onu da ayrıca bir düşünmek lazım.
Evet, bu soykırım aynı zamanda Filistin'in de dünya üzerinde biraz daha objektiflerin çevrildiği yer oldu ve birçok ülkede Filistin'i tanıma kararı aldı. Bu açıdan baktığımız zaman neler söylersiniz hocam?
Şu anda söylenecek, yani Filistin üzerine söylenecek söz aslında rahmetli Erbakan'ın sözü vardı. İsrail güçten anlar. Şu anda Suriye'deki gelişmelerle bunun yakından alakası olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Önümüzdeki dönemlerde belki de bu 7 Ekim'deki Gazze olayları olmayıp da bu 3-5 yıl daha sabredebilselerdi çok daha değişik bir dünya olacaktı. Suriye'deki rejimin, hı-hı, değişmesi, Türkiye'nin Lübnan ve Suriye ile güvenlik işbirliği anlaşması, hı-hı, yapması neticesinde İsrail bu kadar pervasız olamazdı. Yani şu anda İran bu işin başat aktörlüğüne soyundu. Fakat İran da burada Filistin davasından Filistin'in ekmeğini yedi.
Tabii.
Yani kendi Şii hilalini, kendi İran devletinin çıkarlarını Filistin sosuyla bütün insanlara yedirmeye, İslam alemine yedirmeye çalıştı. Hı-hı. Ve sonuçta da fiyasko oldu. Halbuki Türkiye yüzyıllardır bu coğrafyada değişik ırk, renk ve mezheplere, dini inançlara saygılı ve hoşgörülü bir şekilde Türkler bu coğrafyayı 1000 yılı aşkın bir süredir idare etmişler. Ve Türkiye'nin bu bölgede birazcık etkin olmaya başlamasıyla İsrail'in durdurulması mümkün olabilir. Aksi takdirde yani siz işte kınamalarla, protestolarla ancak Türkiye'de ve dünyada İsrail'e karşı bir nefret uyandırabilirsiniz. Zaten insanlık bunu başardı. Fakat bunları durdurmak için bu yetmiyor maalesef.
Maalesef. Hocam 2024 aynı zamanda Filistin açısından suikastlar yılı oldu diyebiliriz. 31 Temmuz'da Hamas lideri İsmail Haniyeh İran'da, İran'ın kalbi Tahran'da İsrail'in bir saldırısıyla şehit edildi. Onun yerine geçen Yahya Sinvar'da, şehit Yahya Sinvar'da yine Gazze'de çarpışa çarpışa, direne direne şehit oldu yine İsrail kurşunlarıyla. Hamas'ın bu iki şehidi direnişi nasıl etkiledi diye sorsam neler söylersiniz?
Şimdi Filistin'de özellikle Gazze'de, Hamas'ta liderlik diye bir sorun olmaz. Çünkü doğuştan bu insanlar İsrail'e karşı bilenerek, yani hayatları İsrail karşıtlığı üzerine olmuş bir topluluktan bahsediyoruz. Nasıl ki Mekke döneminde hiç münafık yoktu. Münafıklık Medine döneminde başladı. Şimdi bunlar İslam'ın Mekke dönemi gibi, yani ölümüne bir mücadele veriyorlar. Yani bir tane İsmail Haniyeh şehit olur, 1000 tanesi çıkar. Bir Yahya Sinvar şey de derler, bin tanesi çıkar, orada bir problem yok. Fakat şöyle bir algı oluşturuyorlardı, tünellerde saklanıyorlar, sivil halk bombalanıyor, onlar da aşağıda keyfine bakıyor diye İsrail böylesine hayasızca bir propaganda yapıyordu. Fakat görüldü ki Yahya Sinwar bu Refah sınır kapısına yakın bir yerde şehit edildiğinde 3 gündür boğazına bir lokma yemek koymadı ve yalın kılıç böyle o enkaz altında mücadele ettiği de görüldü. Yani hiçbir şey öyle medyadaki propaganda gibi olmadığını da bilmemiz gerekiyor.
Peki hocam, bir ara verelim. Aranın akabinde kaldığımız yerden 2024'ün önemli hadiselerini konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Bugün programımızda 2024 yılının önemli hadiselerini konuşuyoruz hocamla. İlk bölümde de Filistin, Gazze özelinde neler yaşandı, bunları konuştuk. Şimdi ikinci önemli hadiseydi. Hocamın da ifade ettiği üzere 2024 yılında Suriye'de 61 yıllık Baaz rejiminin devrilmesi, Esed'in kaçması ve muhaliflerin kontrolü ele geçirmesi. Hocam buradan devam edelim. Yeni gelişmeler de var tabii ki. Bir taraftan Baaz rejimi devrildi. Yeni hükümet işte oluşuyor. Yeni oluşum söz konusu. Türkiye buna yardımcı olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen hafta Şam'daydı ve oradaki yeni oluşuma dair önemli mesajlar verdi. Diğer taraftan da bu yaşananları çekemeyen bazı güçler Suriye'yi de karıştırmaya devam ediyor. Sıcak gelişmelere de değinerek gidelim. Bazı olaylar yaşandı son günlerde. Bir de Türkiye'nin Suriye ile ilişkisi bakımından işte orada Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge ilanı, Hicaz demiryolunun yeniden hayata geçirilmesi gibi önemli açıklamalar da var. Bütün bunları size sormak isterim. Buyurun hocam.
Osmanlı sonrası bölgede aktif olan İngiliz ve Fransızlar öyle haritalar çizdiler ki birinci hedef Türkiye'nin Arap dünyasıyla ve İslam dünyasıyla bağını kesecek bariyerler oluşturdular. Bunlardan biri Suriye'ydi ve Suriye'de Baas rejimi Türk düşmanlığını esas alarak, yani Baas zaten Arap milliyetçiliği ve seküler, İşte Türkiye'de de laik olduklarına vurgu yapıyordu bir kesim. Dolayısıyla Türkiye'nin Arap ve İslam dünyasına olan bağı Suriye tarafından adeta bariyer oluyor. Yani düşünün, biz karayoluyla hacca umreye giderken bile veyahut da biz Orta Doğu ülkelerine karayoluyla bir ticaret yapacağımızda buradan ta Habur sınır kapısına kadar gidiyoruz, oradan güneye iniyoruz. Ya biz normalde Suriye'de Cilve Gözü sınır kapısından girsek Habur'a varıncaya kadar Ürdün'e varırız. Bu nedenle Suriye bizim bu Orta Doğu coğrafyasına açılan kapımızda bir bariyerde. Bu rejimin devrilmesiyle birlikte, çünkü Suriye Rusya ve İran'la iş tutuyordu. Biz Batı blokundaydık, onlar Doğu bloku içerisindeydi. Ve azınlık iktidarıydı. %8'lik bu Laskiye Tartus Akdeniz kıyısındaki Nusayri Gulatı Şia dediğimiz bir azınlığın %90'lık çoğunluğa hükmettiği bir dikta rejimiydi. Öyle olunca da halkına dayanmadığı için baskıyla, işte o Sidna hapishanesindeki durumu gördük. Bu rejimin devrilmiş olması sevindirici bir durum. Türkiye açısından, Avrupa açısından da, dünya açısından da. Niye? Çünkü artık mülteciler evlerine dönme şansı bulacak. Avrupa'nın bu kadar sessiz kalmasının ve Türkiye'nin burada etkin olmasına göz yummasının en önemli sebeplerinden biri, mesela Suriye'den biz 3 milyon mülteci almıştık. Bir 3 milyon mülteci de o İdlib yöresinde stok halde bekliyordu. Mesela Atme mülteci kampında 1 milyona yakın insan böyle önce çadırlarda, sonra baraka gibi yerlerde yaşıyorlardı. Bunlar her an yurt dışına çıkabilme potansiyeli olan insanlardı. Avrupa da bundan memnun kaldı. Peki bu rejimin değişmesi 2024 yılının, belki de bu Türkiye açısından bu yüzyılın önemli nasıl ki 8 Şubat 1979 İran devrimi, Şahlığın yıkılması bir Orta Doğu coğrafyasında önemli bir kırılma noktasıysa, 1967 Arap-İsrail Savaşı, 6 gün savaşları önemli bir kırılma noktasıysa, bu Esed'in ülkeyi terk etmesi ve Şam'ın düşmesi de Orta Doğu coğrafyasında önemli bir noktadır. İşte Türkiye burada şöyle bir rol oynuyor. Şimdi siz bir şey devirebilirsiniz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bombardımanla düşmanını yok etme kabiliyetine sahiptir. Bunu da iyi yapıyorlar. Kadın, sivil, çoluk çocuk demeden işte İsrail de yapıyor. Ama orayı yeniden mamur hale getirmek, bir inşa etmek, ihya etmek, imar etmek, yeni bir yapı oluşturmak öyle kolay bir şey değildir. İşte Türkiye şu anda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde hem karşılıksız, yani bir ihsar duygusuyla bu insanlara 10 yılı aşkın bir süre misafir etti. Şimdi o insanlar giderken de yine güvencemizde diyor. Artı oranın altyapısını, imarı, inşası konusunda da öncülük yapacak. Ama hepsinden önemlisi şu anda eli silahlı olan grupların bir araya gelerek Milli, yani Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde birleşmesini sağlayan ortak aklın da Türk devlet aklı olduğunu bilmemiz lazım. Eğer Suriye'nin biraz sonra vakit olursa değineceğim 3 tane risk var önünde. Fakat o risklere gelmeden önce şunu söyleyeyim. Suriye'nin milli birliğini, bütünlüğünü koruyarak üniter bir devlet yapısı oluşturup şu anda bu hızla bu gerçekleştiriyor. Bunu yaparsa Türkiye açısından, Gazze açısından, İslam dünyası açısından ve küresel ekonomi açısından şöyle bir özellik arz ediyor bu. Suriye devleti ayakları üzerinde durmaya başlayınca en kısa zamanda Türkiye ile güvenlik anlaşması yapacaktır. Savunma işbirliği. Bu işte İsrail'e yapılabilecek en önemli gözdağıdır ve artık Filistin'e o kadar
meydan okumadır
yapamayacaktır.
Aynı zamanda, evet.
Çünkü biz Kudüs'e gittiğimizde, o Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederken oradaki Filistinliler bize şunu söylüyordu. Daha çok gelin, daha sık gelin. Hani her gün dayak yiyen bir çocuğun ağabeyi uzak bir diyardan geldiğinde ona arkalanır da biraz
güven duyar.
Sizin buraya sivil olarak gelmeniz bile bize yaptıkları zulümleri hafifletiyor demişlerdi.
Evet.
Bunu dikkate almamız gerekiyor. Bir diğer konu, Türkiye enerji olarak, bakın enerji ayrı bir bahistir. Enerji olarak şu anda önce Suriye ile sonra Lübnan'la münhasır ekonomik bölge anlaşması yaparsa, buna Mısır da dahil ederse, zaten Libya ile de yaptı. İsrail ve Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan'ın bu tezleri suya düşecektir. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki bu petrol doğal gaz yataklarının çıkarılması, işletilmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa piyasalarına gönderilmesi bölgede çok farklı bir kombinasyon oluşturacaktır. Türkiye'nin hub dediğimiz bir enerji üssü olmasını sağlayacak. Ayrıca Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltması bakımından da Avrupa ve küresel piyasalar açısından da önemli olacaktır. Hatta Katar dünyanın en zengin doğalgaz rezervine sahip olan, işte Rusya ile İran'la birlikte önemli ülkelerden biridir. Fakat Katar bunu boru hatlarıyla ulaştıramadığı için LNG dedim, sıvılaştırılmış gaz olarak dünya piyasalarına sunuyor ve biraz pahalıya mal oluyor. Şimdi Katar üzerinden çıkan bir boru hattının Ürdün, Suriye üzerinden Türkiye'ye geldiğini, oradan da o ana boru hatlarıyla Avrupa piyasasına sürüldüğünü düşünelim. Bunların hepsi işte bu Suriye'deki rejimin değişmesinden sonra. Çünkü Suriye rejimi Rusya ile arası iyi olduğu için, İran'la arası iyi olduğu için Katar gazının alternatifi İran ve Rusya gazıydı. Dolayısıyla bu gazın dünya piyasalarına boru hattıyla geçmesini engelleyen, bariyer görevi gören Suriye rejimiydi. Yani bu yönüyle baktığımızda boru hatlarının inşası, mesela Irak'la olan kalkınma yolu projesi belki ta Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye kadar gelmez. Suriye içerisinden de gelip revize edilebilir. Bunların hepsi bundan sonra olabilecek, hem Suriye halkının, hem Türkiye'nin, hem de Avrupa'nın, bakın mülteci yönünden rahatlaması yönünden, bakın Suriye rejiminin değişmesi Avrupa'nın genel olarak bir mülteci akını durması bakımından, enerji güvenliği açısından Avrupa için de önemlidir ve tekrar buranın imarı inşasında da ekonomi canlandırması yönüyle de şu anda Avrupa piyasası Ukrayna Savaşı nedeniyle tıkanmış durumdadır. Bu nedenle birçok hayır kapılarını açacağını şimdiden söyleyebiliriz bu Suriye'deki rejimin değişmesi inşallah.
Evet hocam. Bu arada tabii ki devlet kurumları da yeniden şekilleniyor, yapılanıyor ve buradaki isimlere baktığımız zaman Türkiye'de eğitim görmüş, Türkiye'de yaşamış ve ülkesine dönüp artık hizmet etmek isteyen Dışişleri Bakanı var, Halep Valisi var, kadınlardan sorumlu bakan var. Bu açıdan değerlendirdiğinize neler söylersiniz hocam? Çünkü yıllarca bir ırkçılık söz konusuydu Suriyelilere yönelik. Türklerden nefret ettirme politikası uyguladılar adeta bazı kesimler. Şimdi Suriye'ye dönenlere baktığımız zaman Türkçe konuşan, Türkiye sevdalısı genç nesiller var. İşte şimdi de bakanlar var. Neler söylersiniz?
Şimdi sorunuza şöyle tarihi perspektiften bir cevap vermeye çalışalım. Bizim imparatorluğumuzu yıkan, yani Osmanlı'dan 30 küsur devlet çıkaran yegane aktör küresel güç o zaman kimdi? İngiltere'ydi.
İngiltere.
İkinci yan aktör de Fransa'ydı. Peki biz okullarımızda sürekli yabancı dil olarak İngilizce ve Fransızcayı öğretmeyi, yani İngilizce öğrenmenin bir ayrıcalık olduğunu hep görmedik mi? Fakat Arapça konuşmak sanki irticayla eş anlamlı. Araplar bizi arkadan vurdu. Peki İngilizler bizi nereden vurdu? Bunu hiç hesap edemedik, ettirilmedi bize. Bu nedenle aslında birileri İslam'a ve bu coğrafyanın tarihine, kültürüne olan kinini Arap düşmanlığı üzerinden, hatta bu Suriyeliler üzerinden kusmaya çalıştılar. Ama gerçek şu ki bu coğrafyada Türkler, Araplar ve Kürtler o Selahaddin Eyyubi'nin o Kudüs fethi sırasında bir olmuşlardı. Bunlar bir olduklarında nasıl ki 1000 yıl önce Haçlıların önüne set çektilerse bugün de bu küresel Siyonizme ve küresel kapitalizme dur diyebileceklerse Türklerle Kürtlerin, Kürtlerin Araplarla ve Türklerle olan bu ilişkilerini zehirleyen PKK ve o seküler İslam düşmanı o yapının bir şekilde bertaraf edilmesi ve bu insanların birlikten doğan kuvvetini Suriye'de bir örnek teşkil edecek şekilde bir devlet yapılanmasına gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani devlet yetkilileri şunu söylüyor. Biz diyor Suriye'de herkesin rol alabileceği bir yönetim kurmak istiyoruz. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir düşünün. Sürekli bakanlar açıklanırdı. Hükümetler kurulurdu. Bu AK Parti döneminde kısmen azaldı. İşte ekonomi bakanı işte Amerika'da, Harvard'da okumuş. Bilmem Dışişleri Bakanı şurada okumuş. Hep onunla övünürdük. Yani bizim devlet idarecilerimizin İngiltere'de, Amerika'da, Avrupa'da eğitim görmüş olması hep böyle
övünülecek
bir şeydi. Gibi. Şimdi Suriyeliler de Türkiye'de eğitim görmüş. Türkiye nerede görecekti yani? Evet. Uganda'da görecek hali yoktu bu insanların. Dolayısıyla bu yönüyle Türkiye'nin bölgesinde artık bir 50 yıl öncesine göre, 30 yıl öncesine göre bölgesel bir güç olma yolunda ilerlediğinin bir göstergesidir. Bu Türkiye açısından sevindirici bir durumdur. Şimdi burada ki Suriyeliler ülkelerine gittiğinde muhtemelen burada 900 bin bebek dünyaya gelmiş.
Evet.
Yani göç idaresinin rakamlarına göre yani
3 milyon
civarındaki Suriyeliler burada 13 yıl kadar kaldığında 900 bin bebek meydana gelmiş. Bu 900 bin bebeğin içerisinde şu anda 8-10 yaşlarında olanlar vardır ve çok akıcı bir şekilde Türkçe konuşuyorlar. Ben çok şahit oldum. Yani 50 yaşındaki bir anne pazara gittiğinde Türkçe konuşamıyor ama onun yanındaki 10 yaşındaki çocuk takır takır Türkçe konuşuyor ve o tercümanlık yapıyor. İşte bu çocuklar ülkelerine gittiği zaman hatta Türkiye doğumlu olduk için Türk vatandaşlıkları da var. Suriye vatandaşlığını da alacaklar. Türkiye ile Suriye arasında önümüzdeki yılların doğal köprüleri olacaktır. Bu inanılmaz bir sinerji oluşturacaktır. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Evet.
Tabii bu yaşananları çekemeyen şer güçler de var. Son dönemde işte bazı Alevi mekanlarının yakıldığı, tahrip edildiğine dair eski videoları gündeme getirerek karışıklık çıkarmak isteyenler var. Buna yönelik bazı olumsuz hadiseler de yaşandı Laskiye'de zannedersem. Buna dair neler söylersiniz
şimdi,
hocam?
Suriye devletinin önünde 3 tane tehdit var demiştim
evet,
az önce.
Evet hocam.
Bu 3 tehdit şunlar. Daha önceden birlik olabilecek mi diyorduk. Bu Savunma Bakanlığı çatısı altında. Bu 4 tehditti. Hı hı. Silahlı gruplar arasında çatışmaydı. Çok şükür bu önlenmiş gibi gözüküyor. Türkiye'nin de birazcık ağırlığını koymasıyla. Şu anda 3 tane tehditin bir tanesi ve en böyle kadim olan İsrail'dir ve Golan'ı şu anda köylerin bir kısmını işgal etti. Bu şu anda taktiksel olarak ertelenmesi gereken bir durum. Çünkü Suriye önce kendi iç düzenini halletmeden bu İsrail'le uğraşması doğru bir durum değil. Ama bu bir tehdit olarak duruyor. İkincisi işte dün meydana gelen Laskiye Tartus bölgesinde %8'lik Nusayri azınlığın yaşadığı bölgeler ve Suriye'nin Akdeniz'e açılan kapısı. Eğer İran başarabilirse Lübnan'la Türkiye arasında Akdeniz, Suriye'nin Akdeniz'e açılan nefes borusu olan küçük bir yerde butik bir Nusayri devleti kurdurma çabası. Eğer Suriye böyle bir şeye izin verirse denizle irtibatı kopar. Denizle irtibatı kopan bir ülke 3-0 hayata mağlup başlar. Çünkü bütün ithalat, ihracat limanlar vasıtasıyla oluyor. İran'ın yapmaya çalıştığı şey tam da bu. Şu anda Lübnan Hizbullah'ı, bakın çok enteresan bir bilgi veriyorum size. Bu 8 Aralık öncesinde, bu 13 günlük süre içerisinde Suriye'den Lübnan'a doğru kaçan Hizbullah milislerini İsrail bombalıyor idi. Suriye'den Irak'a doğru kaçan veya Irak'tan Suriye'ye girmeye çalışan bu Şii milisleri havadan bombalıyor idi.
Evet.
Enteresandır. Devrim olduktan sonra şu anda Lübnan'dan Suriye'nin içerisine, Suriye'yi karıştırmaya giren Hizbullah milislerine İsrail hiç müdahale etmiyor. Bakın aynı şeylere. Önceden Esad'ın gitmesini ve Suriye'den Hizbullah'ın çıkmasını istiyorlardı. Şimdi ise tam tersine Hizbullah'ın oraya girip orayı karıştırmasını ve parçalı bir Suriye istiyor. İsrail'in istediği 3-5 parçaya bölünmüş, en azından 3 parçaya bölünmüş bir Suriye istiyor. Yani Fırat'ın doğusunda Kürt
yapılanması,
PKK özerk bölgesi, Lübnan'la Türkiye arasında Akdeniz kıyılarında butik bir Nusayri devleti, hatta olursa İsrail sınırında bir
Dürzi
devlet istiyor ama Velid Can Bolat'ın Türkiye ziyareti burada çok önemlidir. Dürziler Lübnan ve Suriye'de yoğun olarak yaşarlar. Az miktarda İsrail, Ürdün'de de vardır ama yani Lübnan ve Suriye bu yoğunluktadır. Beka Vadisi'nden Golan Tepelerine kadar olan bölgede. O Velid Can Bolat Türkiye'nin bu Suriye'nin parçalanmaması ve her etnik ve dini grubun temsil edildiği bir yönetim olmasını, onlar da Türkiye'nin tezine destek verdiler. Rusya da bu teze destek veriyor. Neden destek veriyor? Rusya için Orta Doğu coğrafyasında önemli iki tane konu vardır. Birisi Tartus ve Hümeymin'deki deniz ve hava üslerinin orada kalıyor olması. İkincisi de ülkelerin parçalanmaması, tek parça kalması. Çünkü 17 milyon kilometre kareyle dünyanın en geniş yüzölçüme sahip ülkesidir Rusya. Kendi içerisinde 20 küsur tane cumhuriyet var. Onlarca özerk bölge vardır. Bu parçalanma Rusya'nın işine gelmez. Dolayısıyla Türkiye'nin bir bütün Suriye kalması fikrini destekliyor. Kendi milli çıkarları. Evet. İkincisi de diyor ki benim buradaki üslerim kalırdıktan sonra diyor yönetimin, rejimin kim olması beni de çok fazla ilgilendirmiyor diyor. Şu anda önümüzdeki yıllarda Rusya'yı yanına alabilmek için belki o üslerin kiralanması vesaire. Yani Rusya'nın tavrı üsleriyle alakalıdır. O önümüzdeki aylarda göreceğiz. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri ise işte birinci tehdit dedik ki bu Laskiye bölgesi. Evet. Burada Rusya'yı memnun etmek kolaydır ama İran asla bölgeden elini çekmek istemeyecektir. Hem PKK'nın hem buradaki Nusayrilerin Suriye rejimine karşı yapmış olduğu eylemlerin arkasında mutlaka İran'ın parmak izini görmeniz mümkün olacak. Fakat Türk dışişleri bak ve hı hı. Türk devlet aklı İran'a şu mesajı veriyor inceden. Biz her ülkenin toprak bütünlüğüne saygılıyız diyor. Aslında bunun altında şu mesaj var. İran 90 milyona yakın nüfusu 85 milyona geçti. Hı hı. Nüfusun içerisinde Farsların oranı yarıya yakındır. Geri kalan yani Azerbaycan'ın nüfusu 10 milyondur ama İran'ın içerisinde Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil, Kazvin, Zencan gibi 5-6 eyalette %90'lara varan Azeri Türk nüfusu vardır. Onların traktör diye bir futbol takımı vardır. Yeri göğü inletiyorlar. Doğu'da Pakistan sınırında Belucistan bölgesi vardır. Sünni Beluciler. Yani yine bu PKK'nın, PEJAK'ın İran ayağı var. Yani İran bir karışırsa kendi içerisinden 3-5 tane parça kopar. Dolayısıyla Türkiye İran'a diyor ki bak aklını başına al. Yani Suriye'yi parçalamaya kalkarsan birileri de senin içine el atar. Bu sefer yani Şii hilali oluşturayım derken yani dim yatıp pirince giderken evdeki bulgurda olursun mesajı veriliyor. Yani bir türbenin işte veyahut da şöyle diyelim İran'ın en üst düzey din otoritesinin verdiği fetvaya bakın. İşte Suriye'deki işte bizim kutsal saydığımız yerlere saldırılar oluyor. Peki madem bu kadar dini konulara hassasiyet gösteriyor, Hazreti Peygamber'in soyundan gelen birinin türbesine bu kadar hassas olan İran, Hazreti Peygamber'in ümmeti olan oradaki Sünni Müslüman 1 milyon kişi Lübnan Hizbullah tarafından öldürülürken rejimle birlikte silahı veren, lojistiği veren İran değil miydi? Yani siz 1 milyon insanın katliamında elinizin kanı varken tutup bir tane türbenin bilmem yani.
O da eski görüntüler.
Eski hocam, yani yeni görüntü olmuş olsa bile ki değil. Evet. Yani bir devletin bu mesajı vermesi hele hele elinde 1 milyon insanın kanın olması. Yani biz şu videoları gördük. Dozerlerle kazmışlardı. İnsanlar içine dolduruyorlar. Makinalı tüfekle tarayıp tekrar üzerine kaplıyorlardı. Bunu da İran destekli Şii milisler yapıyordu. Afganistan'dan
Pakistan'dan
dünyanın çeşitli yerlerinden o gözü dönmüş Şii militanları getirip yani İsrail'e yapamadığını oradaki Suriyeli mazlum mağdur Sünnilere yapıyordu. İran şu anda Suriye rejiminin ikamesinde ve önümüzdeki aylarda yıllarda en çok konuşacağımız konu olacak. Bu Hasan Sabbah'ın
Aşaşilerini
düşünelim. Suikastlar, canlı bombalar dahil olmak üzere bundan sonra Suriye'de görebileceğimiz kanlı bir takım eylemlerin arkasında ya İsrail'in ya da İran'ın parmağı olduğunu göreceksiniz. Sonuçta İsrail ile İran savaşıyormuş gibi gözüküyor ama Suriye denkleminde göreceksiniz. Türkiye'nin PKK ile olan mücadelesinde veyahut da bu eski rejim artıkları şebbihaların ve rejim subaylarının kalkışma denemelerinde de İran parmağının olduğunu görmeniz muhtemeldir. Demek ki biri Golan Tepelerinde İsrail, ikincisi Akdeniz kıyılarında Lübnan. Suriye buna müsaade edemez. Akdeniz denizle bağlı. Üçüncüsü ve en önemlisi Fırat'ın doğusunda ülke topraklarının %27'sini oluşturan ve şu anda Amerika'nın da desteğiyle ülkenin petrol ve doğalgaz kaynaklarının %70'ine, su kaynaklarına ve tarım alanlarının da %55'ine çöken bir PKK, PYD YPG her neyse SDG. Hı hı. Şimdi bu PKK'nın Suriye'deki uzantısına biz YPG diyoruz da Amerika SDG diye bir üst çatı kurdurdu ve içinde %30-40 PKK'lı, %50'den fazla Arap aşiretlerinden oluşan bir yapıydı bu SDG. İşte bu SDG'nin dağılması için Türkiye fırsat verdi, zaman verdi. Oradaki Rakka, Deiriz oradaki Arap aşiretlerine şu mesaj veriliyor. Diyor ki siz bu SDG'nin içerisinden askerlerinizi çekin. Türkiye ve Milli Suriye Ordusu operasyon yapacak. Amerika'ya da aynı mesaj veriliyor. Burada diyor DAEŞ varsa Türkiye komandolarını gönderir. 3 tane tabur veya tümen göndereceğiz. Hallederiz diyor. Yani derdiniz şeyse. İşin garibi DAEŞ dedikleri ailelerle gelen, Avrupa'dan gelen binlerce insan hapishanelerde ve bu insanlara deniyor ki bak Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan gelmiş ve bunları ülkelerine kabul etmiyorlar. PKK onlara bekçilik yapıyor diye bizim de göz yummamızı bekliyorlar. Üçüncü tehdit de budur. Türkiye hem önce bu Laskiye bölgesindeki bu eski rejim artıklarına, Fırat'ın doğusundaki de PKK'lılara pabuç bırakmayıp orayı temizledikten sonra düzenli bir ordu kurulup hava savunma sistemleri kurulduktan sonra da İsrail'le olan mücadelenin en az böyle bir yıl, iki yıl ertelenerek Suriye'nin kendi ayaklarına durduktan sonra başlaması gerekir diye düşünüyorum. Bu arada işte inşallah Gazze konusunda bir ateşkes sağlanır diye ümit ediyoruz.
İnşallah. Hocam İran'dan bahsettiğiniz sıklıkla İran'daki gelişmelere de bakalım. İran ve İsrail arasında bir sıcak çatışma, bir savaş olur mu endişesi 2024'ün en korkulan sorularından biriydi. Çünkü İsrail İran'ın Şam'daki üssünü vurdu ya da işte diplomatik noktayı vurdu. Bunun akabinde İran'da İsrail'e kendi topraklarından ilk defa füze saldırısı düzenledi. Sonra İsrail'den İran'a misilleme derken bu şekilde devam etti. Bir sıcak çatışma, savaş olur mu endişesi yaşandı. Diğer yandan İran'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberinde Dışişleri Bakanı ve heyeti bir helikopter kazasında öldü. Ve yeniden seçim yapıldı. Bu kez Türk asıllı bir isim Pezeşkiyan Cumhurbaşkanı olarak seçildi. İran'a dair bu yaşananları nasıl değerlendirirsiniz 2024'te?
Şimdi İran-İsrail arasındaki mücadeleyi değerlendirirken bir turnusol kağıdı vardı elimizde. İran kendi evinde Hamas liderinin şehit edilmesi ve bunda İsrail parmağının olduğunu İsrail kendisi kabul etti. İşte biraz sebebi belirsiz bir şekilde o helikopter kazasında bile İsrail'in parmağı olduğu veyahut da rejim içerisindeki bir takım şey olduğu söylenir. O iş biraz karambole gitti. Fakat İran'a yapılan bu kadar aşağılayıcı ve yani bu büyüklükteki, bu cesametteki bir devlete İsrail'in yapmış olduğu bu aşağılayıcı tavra karşı bir cevap vermesi gerekiyordu. Füze saldırısı yaptı. Buna karşılık İsrail cevap verirken işte orada turnusol kağıdı dediğimiz olay o. Eğer İsrail uçakları veyahut da İsrail füzeleri, İsrail silahlı kuvvetleri İran'ın nükleer tesislerini veya petrol sahalarını vurmuş olsaydı gerçekten aralarında ciddi bir kapışmanın olduğunu söyleyebilirdik. Ama İsrail saldırıyor fakat bu saldırıda İran'ın nükleer tesislerine ve petrol sahalarına bir saldırı yok.
Evet.
İşte şurayı vurduk filan diyor. O halde İsrail ile İran arasındaki bu karşılıklı horoz dövüşü diyebiliriz. Ama İsrail şunu yaptı bakınız bu gözden kaçıyor. Yemen'deki Husiler Babülmendeb Boğazı'nda geçişleri engellemeye başlamıştı. İsrail ile iltisakı olan gemileri vurmaya başlamışlardı. 100 uçakla bakın 100 uçakla dün.
Evet limanların.
Bütün limanlarını, hava savunma sistemi yani stratejik ne varsa hepsini bombaladı. Yerli bir etti İsrail. Yani demek ki İsrail şu anda Yemen'e yapmış olduğu bombardımanın bir benzerini İran'a yapmış olsaydı derdi ki İran'la İsrail arasında bir
savaş kapıda
derdik. Ama işin hiç de öyle olmadığını eğer Suriye'de Türkiye'nin istediği gibi bir yönetim, bir rejim olduğunda göreceksiniz bunun iki tane düşmanı olacak. Biri İsrail, biri de İran. Hı hı. Buranı karıştıran yani suikastların, sabotajların engellemelerin 100 tanesi varsa 95'in altında ya İran ya İsrail çıkacaktır bundan sonraki Suriye'deki bir takım engellerin karşısında.
Lübnan'a geçelim. İsrail Gazze'de katliam yaparken gözünü bir taraftan da Lübnan'a dikmişti. Lübnan'da Hizbullah'a tam bir darbe vuruldu hocam. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve ekibi, arkasından gelecek olan ekibi suikastlarla yine etkisiz hale getirildi. Ve Lübnan'da da yine İsrail'in işgalci politikaları devam etti maalesef. Şu anda bir ateşkes söz konusu olsa da yine zaman zaman ihlal ediyor ve bombalıyor. İnsanlar maalesef Lübnan'da da hayatını kaybediyor. Lübnan başlığında neler söylersiniz 2024'e dair?
Şimdi 2024 yılına gelince kadar bütün dünyadaki bu siyaset bilimciler, uluslararası yorumcular şunu söylüyordu. Gazze'deki bu Hamas direnişçileri çok zayıf halkadır. Çünkü bunlar yıllardır dışarıdan kuşatılmışlar, havadan, denizden, karadan. Bunlara böyle direkt bir omuz veren bir ülke de yok. Bunlar sadece kendi imkanlarıyla açtıkları tünellerde işte bir takım işte önce sapan taşıyla başladılar. Şimdi basit füzeler üretebiliyorlar. Fakat İran'ın petrol gelirlerinin %40'ını, doğalgaz gelirlerinin %40'ı Hamaney'in, dini lider Hamaney'in kontrolünde ve bu Şii Hilal dediğimiz Yemen Husileri, Irak Haçlı Şabisi, Suriye'deki Şiiler ve Lübnan Hizbullah'ın beslenmesinde kullanılıyordu. Bunların silah, teçhizat ve mühimmatında kullanılıyordu. Yani Lübnan çok uzun bir yıl zamandan beri İran tarafından Hizbullah, yani İran Lübnan ordusuna göre Hizbullah'ın silahlı milisleri çok çok çok daha güçlüydü. Yani düşünebiliyor musun? Bir Lübnan devleti var. Lübnan devletinin silahlı kuvvetleri var fakat esamesi yok. Ama o güneydeki Lübnan Hizbullah'ı İran'ın eğittiği, donattığı, silahlandırdığı daha güçlü 100 binin üzerinde bir askeri kuvveti vardı. Bunlar Suriye'de özellikle Halep bölgesinde yüz binlerce insanı katlettiler. Yüz binlerce, öyle 3000, 5000, 10000 değil. Yani şu anda İsrail'in Gazze'de yaptığı öldürdüğü insanın en az 10 katını o İran destekli Hizbullah ve rejim askerleri Suriye coğrafyasında yaptılar. İşte bu zulmün karşılığı olarak da İsrail tarafından, yani Allah bir zalimi bir zalim tarafından cezalandırdı. Çünkü herkes şunu diyordu. Hamas'a göre Lübnan Hizbullah çok çok daha güçlü, çok çok daha İsrail'e karşı işte elinde güçlü silahlar var deniyordu. Hamas'ın yaptığının çeyreğini bile yapamadılar. Yani Allah ellerinde bombaları patlattı. Yani dolayısıyla da Hizbullah efsanesi de, Hizbullah şeyde burada balonda sönmüş oldu. Evet. Yani demek ki Lübnan'daki bu Hizbullah'ın başına gelenler, benim şahsi kanaatim, Suriye'de yapmış olduğu zulümlere karşı Allah'ın vermiş olduğu bir cezaydı onlara. Ve İsrail'e de bakalım Allah nasıl ve nereden bir ceza verecek. Çünkü küfüre mühlet veriyor Cenab-ı Hak ama zulme vermiyor. Ve zulmeden yani çok kısa bir süre sonra ilahi azaba düçar oluyor. Ve inşallah İsrail'de bakalım tokadı nereden yiyecek.
Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Üçüncü yılına girecek artık ve tam bu noktada Rusya lideri Putin'den bir ateşkes için, bir barış için sinyal geldi denilebilir. Putin, Rusya-Ukrayna ateşkes müzakerelerine Slovakya ev sahipliği yapmaya hazır. Karşı değiliz demiş ve Rusya resmi haber ajansı TASS'ın aktardığına göre de Putin, Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmayı istiyor deniliyor. Ukrayna-Rusya savaşı açısından 2024 nasıl geçti? Trump'ın yeniden başkan seçilmesi bu savaşın biteceğine dair işaretler veriyor deniliyordu. Neler söylersiniz hocam?
Aslında Ukrayna-Rusya arasındaki bu savaştan her iki tarafın da yorulmuş olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Çünkü çok büyük miktarlarda askeri ve ekonomik olarak bir gider var burada. Şimdi Rusya dev bir ülke. Petrol, gaz zengini, hatta Kızıl Ordu derdik biz eskiden, böyle insanın böyle duyunca tüylerini ürperten. Şu anda Kızıl Ordu'nun olduğu Rusya, Ukrayna'nın karşısında önce Çeçenleri Müslüman etnik toplulukları, Kafkas topluluklarını sürdü. O da yetmedi. Ta Kuzey Kore'den asker getirdi ve kendi topraklarında, bakın Ukrayna'nın %20'sini işgal etti. Fakat Kursk bölgesinde, kendi coğrafyasında şu anda Ukrayna askerlerini çıkarmaya çalışıyor. Ukrayna'yı ise Amerika Birleşik Devletleri ve bütün Avrupa Birliği ülkeleri destekliyorlar ve artık Avrupa'nın ve Amerika'nın nefesi ve mecali yetmemeye başladı. Çünkü atılan her bir füze, her bir işte bu insansız hava aracı milyon dolarlarla ifade ediliyor. Yani çok büyük bir ekonomik bir faturası var. Artı yani füzeyi atanın gönderdiği bir maliyet var. Bir de füzenin düştüğü yerde yaptığı bir yıkım var, altyapı var. Her iki tarafa da büyük zararlar veriyor. Bugün barış olmuş olsa bile Ukrayna'nın yeniden imarı inşası için ya 1 trilyon dolara yakın paranın gerektiğini söyleyen uzmanlar var. Yani bu parayı kim verecek ve bu evet, imar inşa öyle bir yılda, 3 yılda olacak bir şey değildir. Bu nedenle her iki tarafta barışmak istiyor. Fakat savaş sonlandırmak istiyor ama Rusya elindeki yerleri kendine verilmesi kaydıyla barış istiyor. Ukrayna'da herkes eski sınırına çekilmek kaydıyla barış istiyor. İşte Trump'ın rolü burada ortaya çıkacak. 20 Ocak'tan sonra bir masaya oturulacak ama kim neyi alıp verecek onu da göreceğiz. Ama her iki tarafta bu savaştan yorulmuş durumda.
Trump demişken Amerikan başkanlık seçimlerini 2024'te Trump yeniden kazandı. Verdiği bir dönemlik aradan sonra. Tabii seçim döneminde Trump'a yönelik suikast girişimi de bu başkanlığı kazanmasında etkili oldu diyebiliriz. 2024'ün önemli hadisesiydi dediniz Trump'ın yeniden kazanması. Buna dair neler söylersiniz?
Şimdi Trump tüccar zihniyetli bir adam. Hatta geçtiğimiz dönem başkan olduğunda Grönland adası vardır.
Evet.
2 milyon küsur kilometre kare dünyanın en büyük adası. Yani Türkiye'nin de 3 katı büyüklüğünde bir ada. Buzullarla kaplı. Danimarka'ya diyor ki sat burayı diyor. Danimarka satmıyorum diyor. Ya ne istersen veririm. Yani Trump böyle bir şey.
Evet.
Yani bir ülkeye ait olan bir adayı talip oluyor. Diyor ki burayı bana sat stratejik olarak. Benim için önemli burası diyor.
Hı hı.
Kuzey Amerika'da, Kanada kıyılarında. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela Kanada ile olan ilişkilerine bakıyorsunuz. Ayrı ülkeler ama yani sınır ha var ha yok. Ticaret, evet, entegrasyon.
Kanada Başbakanı'na Kanada Valisi olarak sesleniyor.
Evet. Yani evet, biz diyoruz ki niçin Kanada ile Amerika arasında böyle bir NAFTA çerçevesinde evet, işbirliği oluyor da niye Türkiye'nin Suriye ile arasında ABD Kanada benzeri bir ilişki olmasın. Hı hı. Veya Belarus diye bağımsız bir ülke var ama Rusya'nın kanatları arasında. Yani demiştim evet, ki ben geçtiğimiz programlarda Suriye'de bir yeni bir devlet yapılanması oluyor. Acaba bu Türkiye ile Suriye ilişkileri işte Belarus-Rusya ilişkileri gibi mi olacak? Kanada-ABD ilişkileri hı hı, gibi mi olacak? Yeni bir model mi olacak? Ama mutlaka Türkiye'nin denetiminde, gözetiminde olması gerekir. Çünkü buraya Türkiye'nin koruma kalkanı kalktığında Amerika'sı, Rusya'sı, İsrail'i, İran'ı bu işin içerisine bir şekilde dahil olduğunda burada kaosun bitmeyeceğini ve hı hı, yani nasıl ki Ruslar Afganistan'dan çekildi, 79'da işgal etti, 10 yıl sonra çekildi ama onlarca yıl iç savaş devam etti. Yani şu anda rejim değişir ama elinde silah olan herkes birbirine silahı doğrulttuğu zaman eski rejimi arar hale gelirler. Bu nedenle Türkiye'nin burada kurucu aktör olarak devam etmesi gerekir. Trump'a gelince Trump bu bölgeden askerlerini çekmeyi düşünüyor. Evet. Eğer Fırat'ın doğusundan askerlerini çekerse zaten PKK'nın YPG'nin yapabileceği hı hı, hiçbir şey yoktur. Biraz da bekle gör politikası şey yapılıyor ama Türkiye diyor ki yani Amerika'ya rağmen nasıl ki biz Barış Pınarı harekatını yaptık hemen o hı hı, Akçakale'nin altındaki o bölgeyi güvenli bölge oluşturduk. Fırat'ın doğusunu Türkiye diyor ki yani istiyoruz ki bu gönüllü olarak evet, yabancı teröristler Türkiye'den ve başka yerden gidenler gitsin. Oranın yerli Kürt ahalisi belli oranda yeni kurulacak ordunun içerisine dahil olsun ve nüfusları oranında da temsil edilsin. Çünkü yaklaşık %8-10 arasında bir Kürt nüfus var Suriye'de. Bunlar da yani Kamışlı, Halep'in iki ilçesi olan diyelim ki Aynel Arap'la Afrin bölgesinde Suriye'nin Şeyh Mansur ve iki mahallesinde var. Eşrefiye evet. ve Şeyh Mansur'da var. Maksud'da var. Dolayısıyla bu kadar parçalı bir yapıdan özel bir bölge çıkmaz zaten. Bu nedenle de Trump'ın gelmesiyle birlikte 2025 yılının 2024'ten çok farklı olacağını tahmin ediyorum.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Tabii şunlara da değinmeden geçmeyelim. Sudan'da maalesef 2024 yılında iç savaş yaşanmaya devam ediyordu. Öyle de görünüyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın artan etkisi ve gelişmesi dikkat çekiciydi 2024'te. Mısır-Türkiye ilişkileri önemli. Avrupa'da ırkçılığın artması da yine ırkçı eğilimlerin artması da 2024'te damgasını vurdu diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah 2025 yılı hayırlı olur, huzurlu olur dünyamız açısından İnşallah. Diyelim. Çok teşekkür ediyoruz size. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya tekrar birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar, hoşça kalın.